kötü fiillerin işleyenlere iyi görünmesi. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen bir ifade var. Şeytanın amelleri süsleyerek işleyene güzel göstermesi. Misal olarak En'am suresinin 43. ayetinde şeytan onlara yaptıkları şeyleri süsleyerek güzel ve mantıklı gösterdi. Bir başka ayette de inkar edenlere hile ve tuzakları güzel gösterildi ve onlar hak yoldan alıkonuldular buyurulmaktadır. Fatır suresinin 8. ayetinde kötü amelleri süslenerek kendisine güzel gösterilen bir kimsenin asla gerçekleri görüp hakka bağlanan biriyle bir tutulamayacağı vurgulanır. Bu ameller gerçekte çılgınca, gülünç, zalimce, çirkin, aptalca, sapıkça olsa da, akıl mantık ölçülerine uymasa da, şeytanın onu herhangi bir şekilde süsleme yolu bulduğu ve işleyene hoş göstermeyi becerdiği bir hakikattir. Eğer böyle olmasaydı, bir insanın yavrusunu diri diri toprağa gömmesi nasıl izah edilebilirdi? Eğer böyle olmasaydı, akıl, irade ve mükemmel bir vücut verilen, her organı binlerce nimetle donatılan bir insanın kendi eliyle ağaçtan, taştan yonttuğu, çamurdan, hamurdan, madenden yaptığı veya döktüğü, böylece şekillendirdiği heykelleri ilah kabul etmesi, kendisiyle kıyaslanamayacak kadar alt kademede olan hayvanlara tapar hale gelmesi, kendi soylarının ondan geldiğini iddia etmesi mümkün olur muydu? Bir insan, kendi saltanatını başkalarının alın teri, acı ve ızdırabı, yokluğu, çaresizliği, hatta canı üzerine kurar mıydı? Çevresindeki insanlar acı içinde kıvranır, yoklukla pençeleşir, borç içinde yüzer, açlıktan kıvranırken lokmaları peş peşe midesine tıkar, üstüne de Allah'ın haram kıldığı içkileri boşaltır mıydı? İnsanların yokluğunu, çaresizliğini rant edinmeye çalışır mıydı? İnançsızlığı inanç edinip, yaratana giden yolları kesmek için her türlü baskıyı kullanır, eline geçirdiği bütün imkanı seferber eder miydi? Huzur, güven sağlamak, yeni ufuklara doğru yelken açılmasını temin etmek, toplu hizmet vermek, elden tutmak, derde merhem olmakla görevli kişiler, iki insanın arasındaki anlaşmazlığı bile çözüme ulaştırmak zorunda olanlar, Allah'ın emrini yerine getiriyorlar, İslam'ın emir ve yasaklarına bağlı kalıyorlar diye binlerce insanı mağdur ederler miydi? Yaratıcının emrine sarılan binlerce başarılı, ilim tahsili için çırpınan genç kıza, ya Allah'a isyan edersin veya tahsilinden, istikbalinden olursun der miydi? Bu çılgınlık ve zulmü mantıklı gösterebilmek için ikna odaları gibi bir başka çılgınlık örneği olan hücreler kurar mıydı? Kendi aklından zoru olanlar, herkese akıl verir bir konuma gelebilirler miydi? Binlerce yetişmiş, verimli, genç elemanlar devre dışı bırakılabilir miydi? Akan suyun önüne baraj yapıp, akan bu nehrin sonsuza kadar durdurulabileceğine inanılabilir miydi? Zulme zulüm diyenler, tehditlerle, baskılarla susturmaya çalışılır mıydı? Aklını ve mantığını doğru kullanan bir insan, milyonlarca insanın bedduasını alır, nefretini kazanır mıydı? Ahirete inanmayanların, dünya hayatında başkasının hakkına, hukukuna riayet edeceğine, hesap gününü kabul etmeyenlerin, dünya hayatında ömür boyu dürüst ve adaletli olacağına inanır mıydı? Ulvi gayeleri olmayan, asil duygularla dolmayan, hedefsiz, gayesiz, ruhsuz, şuursuz bir nesil yetiştirerek onu arzulanan ideal nesil olarak gösterebilir miydi? Ne yazık ki bu soruların binlercesini daha sormak mümkün. Çünkü bunlar yaşadığımız, iç içe olduğumuz gerçekler. Gün gelip tarih şu yaşadıklarımızı gelecek nesillere anlatacak olsa acaba nasıl anlatırdı? Onu okuyanlar ne der? Bugünün insanlarına ne gözle bakarlardı? Biz dün helvadan put yapıp acıkınca yiyenlere gülüyoruz. Acaba bizim halimiz daha gülünç, yaşadığımız toplum daha çürük değil mi? Asil duygular birer birer silinmedi mi? Kalanı da yok edilmeye çalışılmıyor mu? Bu millet emekli maaşını almış evine gelmek için yolda güçlükle yürüyen 67 yaşındaki bir kadının çantasındaki parayı çalarak, onu acı ve gözyaşları içinde kıvrandıran birini yetiştirecek bir millet miydi? Bu millet enkaz altında kalmış ve yardım isteyen bir kadının kolunu keserek bileziklerini alacak canavarlar yetiştirip meydana salacak bir millet miydi? Bu millet arsızlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, içki, kumar, sefaletlerini, uyuşturucu bataklıklarını, kaybolan ırzları, akıl almaz boyutlara varan ahlaksızlıkları bırakarak Allah'a secde edenlerin namazlarıyla, Allah'ın emrine uyanların başörtüleriyle, Kur'an okuyan dillerle uğraşacak bir millet miydi? Yoksa bunlar uğruna şehitliği şeref bilen, anaları, bacıları, kardeşleri, hanımları başörtülü olan bir millet miydi? Nereden nereye gelindi? Nereye gidilmek isteniyor? Hepsinden öte bunu kimler istiyor? Onları görüyor muyuz? Yoksa perde gerisinde kendisinin görünmesini istemeyen başkaları mı var? Kimin adına var? Nasıl var? Unutulmamalı ki daha önce de aktardığımız bir gerçek var. Hak hastalanır ama asla ölmez. Dahası da var. Arayanı olan hak kaybolmaz. Mazlumun ahı gün gelir zalimi yakar. Hak ve adalet elbet bir gün yerini bulur. Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Şu ilahi ikaza kulak verelim. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır. Onlar büyük bir mükafata nail olacaklardır. Fatır 5-7 İlim ve amel. Öğrenmek ve amel etmek. Allah Resulü'nün ashabının gerçekten gıpta edilmesi gereken en büyük hasletlerinden biri buydu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan 10 ayet öğrenir, onu iyice anlayıp hayatımıza tatbik etmeden başka bir 10 ayete geçmezdik. Sahabilerden ders alan Ebu Abdurrahman, kendilerine ders veren sahabilerin de aynı şeyi söylediğini naklettikten sonra, "Bizler ilimle ameli birlikte öğrendik," der. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah hayattayken bir sure ya da ayet veya ayetler indirildiğinde müminlerin imanı ve huşu artardı. İnen ayeti kerimelerde bir şey yasaklanıyorsa derhal ondan vazgeçerlerdi. Nitekim zikri hakimde, müminler o kimselerdir ki, Allah'ın ismi celali anılınca kalpleri sevgi ve haşyetle ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda onu kabul edip, emir ve yasaklarını yerine getirerek, hayatlarına yansıtıp, imanlarına iman katarlar. Onlar, Rablerine gerçekten güvenen, dayanan kimselerdir. Buyurulmaktadır. Enfal 2. İlim ve irfanın kaybı kadar, ilimle amelin kaybı da acı ve keder vericidir. Onun kaybı demek, ihlasın, samimi duyguların kaybı demektir. Amelleri aksetmeyen, hayata geçirilmeyen bir ilim, faydasız ilimdir. İlim ehlinde böyle bir kaybın bulunmasının çevreye tesiri elbette ki büyük, verdiği manevi acı da derindir. Ebu Hureyre ve Enes radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle dua ettiğini naklederler. Allah'ım, dört şeyden sana sığınırım. Faydasız ilim, huşu duymayan kalp, arzuları bilmeyen doymaz nefis, kabul görmeyen dua. Daldıkça derinlere inen bu konuyu burada bağlamaya çalışırken, son sözün yine Ebu Derda'nın naklettiği bir hadis olmasını arzu ettim. O şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ile birlikteydik. Gözlerini semaya kaldırdı. İlmin insanların gönlünden çekilip alınacağı, yeniden elde etme imkanı da bulunmayacağı günler yaklaştı, buyurdu. Ensardan Ziyad İbni Lebit, ey Allah'ın Resulü, ilim nasıl çekilip alınır da yok olur? Biz Kur'an okuyoruz. Vallahi okumaya da devam edeceğiz. Hanımlarımıza, çocuklarımıza da okutacağız, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, annesi kendisini kaybedesice Ziyad, ben seni Medine'nin fakihlerinden sayardım, diye takıldıktan sonra şöyle buyurdu. İşte Tevrat ve İncil, Yahudiler ve Hristiyanların elinde duruyor. Onlara ne fayda veriyor? Bu hadisi Ebu Derda'dan duyan Cübeyr anlatıyor. Hadisi duyduktan sonra Ubade İbni Samit radıyallahu anh ile karşılaştım. Kardeşin Ebu Derda'nın söylediklerini duydun mu? Diyerek duyduklarımı ona aktardım. Söylediklerimi dinledikten sonra şöyle dedi. Ebu Derda doğru söylüyor. İstersen insanlardan ilk kaldırılacak olanı sana söyleyeyim mi? Huşu, kalbin sevgi, saygı, samimiyet ve teslimiyetle ürpermesi. Bir cemaatin bulunduğu mescide girersin de, cemaatin içinde bir tek huşu, dolu insan bulamazsın. O günler yaklaşıyor. Sahabi ilmin kaybolacağını kabul edemiyor, kaybolmaması için çalışacağını, gayret edeceğini, ilmin asıl kaynağı olan Allah kelamını hanımlarına, çocuklarına öğreteceklerini, asla ihmal etmeyeceklerini Resulullah'a anlatmak istiyordu. Bugün ne garip bir kıtlık ve yokluk dünyasında yaşıyoruz. Ne kendimiz öğreniyor, ne de hanımlarımıza, çocuklarımıza öğretiyoruz. Daha da acısı, öğretmeye de bırakılmıyoruz. Selim akıl ve mantığın asla kabul edemeyeceği boyutlarda dayatmalar, tuzaklar, tertiplerle karşılaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki Allah tertipleri, tuzakları en iyi bilen ve onlara karşılık verendir. Müminler de bu konuda şuurlu, basireti açık, gayretli ve birlik içinde olmalıdır. İlimle bütünleşen amel, insana ne büyük bir olgunluk, simasına ne tatlı bir güzellik, davranışlarına ne hoş bir sevimlilik, sözlerine ne derin bir tesir gücü verir. Çevresine hikmet saçar. Ebu Derda radıyallahu anh'ın, "Yürüdüğümüz yol çok engebeli, sarp bir yol, yükü hafif olan bu yolda daha iyi yürür" sözü unutulacak söz değildir. Ancak yarınından ümidini kaybeden insanlara bunu anlatmak da o kadar kolay değildir. Bunlar irade ister, sağlam karakter ister, güçlü iman ister, sarsılmaz tevekkül duygusu ister. Her şeye rağmen bilinmesi gereken gerçek, dünyada bulunuş süremizin bir yolcunun yolculuğu sırasında bir ağaç altında verdiği mola gibi gelip geçiciliği, dönüşün Allah'a oluşudur. Bunun şuurunda olarak dünya hayatının yaşanmasıdır. Olması gereken maddeye mahkum olmak değil, ona hakim olmak, dizginlerini daima elde tutmaktır. Bunun o kadar kolay olmadığını da biliyor. Onun için de dikkatli olunmasını istiyoruz. Kolay olmasa da başaranların varlığını da biliyoruz. Ebu Bekir, Osman, Abdurrahman İbni Avf, Ebu Derda, Ebu Talha bunun en güzel misallerinden değil mi? Tarih boyunca nice örneklerin olduğu da bir gerçektir. Cömertliğin çok güzel bir haslet, kanaatin tükenmez bir hazine olduğu da birer gerçektir. Şimdi Hakim İbni Hizam'ın şu hadisini birlikte okuyoruz. O anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istedim. Verdi. Daha sonra yine istedim, yine verdi. Sonra tekrar istedim, o yine verdi. Peşinden de şöyle buyurdu. Ey Hakim! Gerçekten şu dünya malı hoştur, çekicidir, tatlıdır. Kim onu mal hırsı taşımadan, gönül cömertliğini kaybetmeden alırsa, onda kendisine bereket verilir. Kim de onu nefsini kabartmak, hırsını artırmak için alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir kişi durmadan yiyip de doymayan bir obur gibidir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, seni hak din üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, yaşadığım sürece senden başkasından hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim, dedim. Gerçekten de Hakim ne Ebu Bekir ne Ömer'in ganimetinden kendisine ayırdıkları payları ne de başka atiyeleri kabul etmedi. Dünyayı terk edinceye kadar kimseden bir şey istemedi, almadı. Hakim bereket buldu, muhtaç da yaşamadı. Veren el oldu, alan el olmadı. Şimdi de Ebu Derda'ya kulak verelim. Biliniz ki sizi başkasına muhtaç olmaktan kurtaran az dünyalık, sizi hevesler peşinde sürükleyecek çoktan daha hayırlıdır. Ve bilmemiz gereken asıl gerçek, şu ayet-i kerimelerin haber verdiği gerçektir. Azgınlaşan ve dünya hayatını ahirete tercih edenin barınağı şüphesiz cehennemdir. Rabbinin makamından korkan, hayatını ona göre tanzim eden, nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran kimselerin ebedi barınağı da cennettir. Naziat 37-41. İşte yol. Dileyen dilediği istikamete yürüsün.